yeni gün.
Sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Türkiye'de hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir gün başlıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırlıyorlar programı. Bugün ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikteyim. Özkan Özdenkoş var teknik masada. Telefon numaralarımızı hatırlatarak başlayalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık biliyorsunuz kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de radyonuzu dinleyebilirsiniz. Bir de e-posta verelim. tsryenigun@trt.net.tr. Facebook'taki adresimiz ise yenigun.tsr. Twitter'da da varız. tsryenigun ve az sonra sizlere gazete başlıklarıyla sesleniyor olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, Yeni Şafak Gazetesi ile başlayacağız. Evet, en önemli haber, gündemi her zaman meşgul eden tek şey şu sıralar koronavirüs olduğu için başından sonuna kadar programın yine bu kelimeyi duyacaksınız ne yazık ki. Türkiye bu süreçten güçlü çıkacak manşeti var Yeni Şafak Gazetesi'nde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomi üzerinde etkilerine ilişkin Mart ayında hafif bir yavaşlama ile birlikte ilk çeyreği beklentilerin üzerinde kapatacağız diyor. Türkiye bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacak diye de bir mesajı var Bakan Albayrak'ın. Hep birlikte göreceğiz yaşayarak tabii ki bu süreci. Ve en önemli bilgi tabii evde ders 20 dakika olacak. Bu Ziya Selçuk'tan, Milli Eğitim Bakanımızdan gelen bir haber. Dün bir özel kanalda canlı yayına katıldı kendisi ve tüm detayları Türk halkıyla paylaştı. Uzaktan eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı bir haftalık tatilin ardından 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitime başlıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT ve EBA TV üzerinden eğitim görecekler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pazartesi saat 9'da başlayacak. Dersler 20'şer dakika olacak diye de notlarına eklemiş. Yani okullarda gördüğümüz 40 dakikalık dersler gibi değil. Dolayısıyla evde oldukları için çocuklar konsantrasyon süreleri de kısalıyor ve 20 dakikalık dersler olacağı bilgisi var. Ve Selçuk şu bilgileri de veriyor aynı zamanda. Evde eğitim için 6 kanal alındı. Öğrenciler 23-27 Mart tarihlerinde ders görecekler. Ders videolarına EBA.gov.tr üzerinden ulaşılacak. Sürecin uzayıp uzamamasına bilim kurulu karar verecek. Okula yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırız diyor. Demek ki A, B, C planları Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda hazır durumda. Biz de ne yaşıyorsak ona göre hayatımızı programlamaya hazır durumdayız zaten. Ve yine önemli haberlerden birisi Yeni Şafak gazetesinde tüm ligler ertelendi. Koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve handbolda ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı'ndan aldık. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldık biz bu haberi. Federasyon başkanlarıyla dün bir ve kulüp başkanlarıyla toplantı yaptı ve bu toplantıda bu konuya değindi kendileri. Ve Avrupa Birliği ile ilgili bu sürecin bir sınav olduğunu söylemek mümkün herhalde. Yeni Şafak gazetesi de buna yer vermiş. Avrupa yoğun bakımda diyor. Koronavirüs Avrupa Birliği'ni dağıtıyor. Birçok ülke sağlık hizmeti konusunda yetersiz kalırken birlik üyelerinin işbirliğine kapıyı kapatmaları diplomatik ve siyasi krizlere yol açtı. 22 ülke sınırlarını kapatarak Schengen'i fiili olarak askıya aldılar biliyorsunuz ve uzmanlara göre de salgının etkisi geçtiğinde AB'nin varlığı da artık tartışmaya açık bir hale gelecek diyorlar. Bunun yine detaylı bir şekilde farklı gazetelerde de haberleri var. Yine sizlere aktaracağız bunu. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en ciddi kriz olduğunu söylüyor Merkel. Şimdi Sabah gazetesine geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesini bir kenara kaldırdım ve Sabah gazetesini şöyle açtığımda, evet, bakan kocayı görüyorum. Yerli tanı kitiyle günde 15 bin test. Bu güzel bir haber bizler için ve bugün başlıyor bu uygulama. Koronavirüs salgınına ilişkin meclisi bilgilendiren Sağlık Bakanı Koca alınan tedbirleri ve gelişmeleri tek tek anlatarak şu mesajları verdi. Bakın, virüsün teşhisinde güvenilir ve hızlı sonuç için kendi tanı kitimizi geliştirdik dedi Bakan Koca. 20 Mart yani bugün itibariyle işte bu devreye girecek. Bugüne kadar 10 bini geçen test yapıldığını söylüyor. Bu taramalar çok yoğunlaşacak. Hedef günlük en az 10-15 bin test yapmak. Virüsün bulaştırıcılık süresi bilinmiyor. Fiziki ve teknolojik altyapı açısından olası kötü senaryolara karşı da hazırız demiş Bakan Koca. Evet, bu iyi bir haber. Güney Kore'de bu yöntemi izliyor. Erken teşhis anlamında da çok büyük katkısı var. Dünyaya İran'ın ve İtalya'nın yaydığı söyleniyor. Tedbirler konusunda hızlı ve aktif davrandık diyor Bakan Koca. Ve İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya ise salgının Avrupa'ya yayılmasına neden oldu. Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı taşıyanlar, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti diye de vurguluyor Sayın Koca. Her kesimi kucaklayan bir paket hazırladık demiş Bakan Albayrak. Milliyet gazetesine bir göz atalım şimdi de. Evet, sınavlara soru ayarı manşeti var burada. Bu da önemli çünkü sınavlara LGS, YKS sınavlarına hazırlanan çocuklarımız var. Onlar için çok zor bir süreç bu. Diğer çocuklarımız ayrı belki ama onlar tam hayatlarında bir dönüm noktasındalar. Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimin hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Derslerin pazartesi günü başlayacağını söyledi. Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusunun bilim kurulunun vereceği bir karar olduğunu söylüyor ve sınavlarla ilgili bölüme geliyorum. LGS ve YKS'nin ertelenme olasılığı ile ilgili de tercihim ertelememek, zamanı da yapmak ifadelerini kullanan Selçuk, sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Yani sonradan bilmediğimiz bilgilerden değil de öğretmenlerimizden yüz yüze bu ana kadar öğrenmiş olduğumuz bilgilerden sorumlu tutulacağımız haberini veriyor. Ve evet, dünden beri güzel bir tepkisi var Türkiye'nin. Bu tepki olumlu. Yani tepki kelimesini hep olumsuz olarak algılıyoruz belki ama olumlu bir şey bu. Türkiye sağlıkçılarını alkışlıyor dün akşamdan beri. Türkiye'nin dört bir yanında dün 21'de balkona çıkan vatandaşlar koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarını alkışlarıyla destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da fedakarlıkla görev yapan sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyorum diyor. Biz de onlara şükranlarımızı sunuyoruz ve 3 gece aynı saatte saat 21'de kendilerini camlarımızda, balkonlarımızda ama mutlaka evimizde alkışlıyor olacağız. Ve Sayın Koca'nın bir haberi var, diyor ki bir uyarısı var. Kendi o halinizi oluşturun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel kurulu bilgilendirdikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılırken milletin sorularını yanıtladı. Herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da olağanüstü hal deniyor. Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok demiş. Ve bizim sayının 4'e yükseldiği vurgusu da var yine Bakan Koca'dan gelen haberlerden bir tanesinde. Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. Hasta sayısı 359'a ulaştı. 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Kaybımız 4 oldu diye de vurgulamış Sayın Koca. Hürriyet gazetesine de bir göz atalım. Yok, aslında göz atmadan istersen Zeynep'ciğim biz bu arada konuşalım bakalım bizim muhabirimizle. O da hazırlık içerisindedir. Siz bağlantıyı kurarken de telefon bağlantısı hazır olduğunu söylersiniz. Ben Hürriyet Gazetesi ile ilgili minicik bir haberi vereyim. Bildiğimiz haberler belki bunlar. Hani size 3 tane gazete aktardım. Az sonra Rasim Kılıç bizimle olacak. TRT muhabirimiz. O da pek çok şeyi bize aktaracaktır Ankara gündeminde. Evet, minnettarız başlığıyla, manşetiyle Hürriyet Gazetesi çıkmış bugün. 20 Mart Cuma günü. O da dövüldüler, öldürüldüler ama insanlığa hizmette geri kalmadılar, geri adım atmadılar diyor. Koronavirüse karşı savaşta en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımızı, doktorlarımızı başa almış ve alkışlıyoruz kendilerini diye de eklemiş. Telefonumuz hazır mı Özkan'cığım? Evet, tamam. O zaman Rasim Kılıç'a bir merhaba diyelim bakalım. O da bize Ankara gündemini aktaracak. TRT muhabirimiz Rasim Kılıç şu anda telefon hattımıza bağlanmak üzere. Evet, Aytaç Çağman'la ilgili biliyorsunuz bir haber var. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Çağman 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Öncelikle kendisi bir KOAH hastası olduğunu vurgulayalım. Testi gittiğinde negatif çıkıyor. Fakat ailesinde enteresan bir şekilde ailesi içerisinde pozitif olduğu görülüyor. Ve Hürriyet Gazetesi de yine haber olarak bunu baş sayfada, ön sayfada değerlendirmiş. Evet, Rasim Bey hazır mıyız? Merhaba, günaydın diyelim.
Merhaba Yasemin, günaydın.
Evet, birazcık sesi yükseltebilirsiniz. Rasim Kılıç'ı daha iyi duymak istiyorum. Evet, siz bize Ankara gündemini aktaracaksınız. Kulağımız sizde.
Tabii her zaman siyasetteki gelişmelerin ön planda olduğu başkent gündemini aktarmaya alışkın. Şimdi koronavirüsle ilgili gündem maddelerin çoğunlukla olduğu bir gündemle karşı karşıyayız. Başkent Ankara'da koronavirüs bilim kurulunda tabii ki gözler. Oradaki toplantıda bilim kurulu üyelerinin toplantıları ve tedbirleri çerçevesinde ek önlemlerle ilgili bir toplantı yapabilir. Koronavirüs bilim kurulu Sağlık Bakanlığı'nda toplanıyor. Belli periyotlarda İlk vakalar Çin'de görülmeye başlandıktan sonra 10 Şubat'ta kurulmuştu bilim kurulu ve sonrasında hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. Tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün vaka sayısıyla ilgili açıklama yapmıştı. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 4'e yükseldiğini belirtmişti. 85 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini söylemişti. Vaka sayısının da 359'a yükseldiğini duyurdu. Bununla ilgili gelişmeler tabii ki takip edilecek. Aynı zamanda pek çok öğrenciyi ilgilendiren konularda açıklama yapıyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. O da Anadolu Yayıncılar Derneği'ne konuk olacak. Burada da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir konuşma yapması bekleniyor. Gözlerin çevrileceği bir başka bakan bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olacak. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak saat 11'de. Çalışma ve sosyal hayatta yeni tedbirler olacak mı? Koronavirüse karşı atılan ve atılacak adımlar neler olacak? Onu değerlendirecek Zehra Zümrüt Selçuk. Saat 11'de başlayacak o toplantıda. Mecliste tabii ki bir yandan önlem alınan kurumlar arasında yeni koronavirüs önlemleri var. Meclis kapılarında termal kameraların devreye girmesi bekleniyor. Kulislere otomatik dezenfektanlar konuldu. Lokantalarda düzen değişti. Masalar birbirinden ayrıldı. İşte tabii ki bütün kurumlar bu konuda önlemlerini almaya devam ediyor. Koronavirüs ağırlıklı bir gündem maddesi olacağını tekrar söyleyerek sözü yeniden size bırakalım Yasemin.
Teşekkür ederiz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Rasim Kılıç, TRT muhabiri Ankara gündemini değerlendirdi. Ama gördüğünüz gibi sevgili dinleyenlerimiz, her yerin gündemi aynı. Yine koronavirüs, yine koronavirüs.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sibel Demirci Erdem hattımızda. Sibel Hanım, Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü. Günaydın.
Günaydın Yasemin Hanım.
Nasılsınız?
Çok teşekkürler, sağ olun. Umarım siz de iyisinizdir.
Şimdilik iyiyiz ya da kendimizi iyiymiş gibi düşünüyoruz.
Yani iyi olalım, kendimize dikkat edelim, kurallara uyalım.
Evet.
O şekilde hep beraber iyi olacağız inşallah.
İnşallah, inşallah Sibel Hanım. Şimdi Sibel Hanım, ben az evvel gazete başlıklarını okudum. Ama istiyorum ki sizinle beraber de şöyle bir üzerinden geçelim. Siz bize detaylarını da anlatırsınız. Bizim bilmediklerimiz de vardır sizde mutlaka. Evet, yatıyoruz kalkıyoruz bu virüsten konuşuyoruz. Evlerimize kapandı. Temizlikler şudur budur, ama sadece galiba bizim gündemimizde değil, meclisin gündeminde de bu var. Ne dersiniz?
Evet, aslında siyasetin, iş dünyasının, öğrencilerin, öğretmenlerin 7'den 70'e herkesin gündeminde bu koronavirüsle mücadele var. Elbette siyaset de toplumu ilgilendiren kararların alındığı o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de koronavirüs öncelikle gündem maddesi. Dün de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüsle ilgili olarak bir anlamda özel oturum yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis Genel Kurulu'na bilgi verdi. Oldukça önemli mesajlar da verdi Sağlık Bakanı. Ayrıca yine bu bilgi verdikten sonra siyasi partilerin temsilcileri de yine söz alarak koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda partilerinin görüşlerini dile getirdiler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Meclis Genel Kurulu'nda öncelikle 1-2 gün içinde hızlı tanı kitlerinin devreye girebileceğini söyledi. Yine herkesin test yaptırabileceğini belirtti. Daha doğrusu yeterli test sayısının olabileceğini söyledi. Ve doktorların sevkiyle de bu test merkezlerinde isteyenlerin, şüpheli bulgu bulunanların test yaptırabileceğini belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine alınan önlemleri anlattı. Sağlık çalışanlarının çalışmalarına, özverili çalışmalarına da dikkat çekti. Dün dikkat çekici görüntülerden birisi oydu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sağlık Bakanı sağlık çalışanları için mecliste önce siyasilerden bir alkış istemişti. Daha sonra o tüm Türkiye'ye yayıldı. Saat 21 itibarıyla sağlık çalışanları Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar tarafından alkışlandı ve bu bir anlamda sağlık çalışanlarına teşekkür eylemi olarak adlandırabileceğimiz bu eyleme toplumun tüm kesimlerinden, siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden, sanatçılardan, sporculardan herkesten destek geldi. Gerçekten özverili bir çalışma yürütüyorlar sağlık çalışanları. Biz de onlara bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Şimdi tabii burada merak edilen tanı kitlerinin artacağı ve bu durumda tanı kitlerinin artmasıyla birlikte herkes test yaptırabilecek mi? Her isteyen sağlık kuruluşuna gidip bu test için başvurabilecek mi? Bu konu tartışılıyor. Dün mecliste de aslında muhalefet partileri bu konuyu gündeme getirmişlerdi. Yine bugün gazetelerde de dikkat ettiğimizde buna ilişkin yazılar var. Bu konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da sorulmuş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuyla ilgili olarak şuna dikkat çekiyor. Öncelikle şüpheli bulgu bulunması gerektiğini ve doktor sevkiyle isteyenlere test yaptırabileceğini söylüyor. Yani her isteyen yine yaptıramayacak. Bununla ilgili olarak bir doktor sevki gerekecek.
Sibel Hanım, bir şey soracağım. Siz şu süreci biliyor musunuz? İşte örneğin hastalandık. Öncelikle biz hani hastanelere değil de aile hekimliğine gidiyoruz. Diyelim ki belirtileri var. Biz kendimizi kapatıyoruz. Bundan sonra artık devlet mi bizi takip ediyor?
Yani ben şöyle anladım. Şimdilik çok şükür hastalanmadığım için bir belirti duymadığım için bir şeyi aramadım. Ama Sağlık Bakanlığı'nın devreye koyduğu, hizmete soktuğu Alo 184 var öncelikle.
Evet.
Alo 184 hattından yönlendirilebiliyor veya dün yine Sağlık Bakanlığı tarafından internette bir site kuruldu. İnternet üzerinden. Oradan da bir yönlendirme yapılıyor. Tabii ki o aile hekimlerinin de öncelikle ilk adım başvurulabilecek sağlık merkezleri olduğu belirtildi ama o aşamada daha çok benim duyduğum ve bildiğim aile hekimlerinin bu 14 gün kuralının uygulanması konusunda vatandaşları veya işte onunla ilgili bilgilendirilen sorumlu olduğu kişilerle ilgili bir takip yaptı.
Evet. Evet, anladım.
Yani bu durumda şöyle bir şey de tartışılıyor kamuoyunda zaten hani bir kişi eğer kendisinde COVID-19 belirtileri taşıyorsa aile hekimine gitmeli mi? Orada çünkü yaşlılar olabilir, çocuklar olabilir, hamileler olabilir. Bununla ilgili de çeşitli farklı görüşler ve tartışmalar var. O yüzden hani en doğrusu 184 aracılığıyla bir yolun takip edilmesi ve izlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık çalışanlarının o konudaki uyarılarına gerçekten harfiyen uyulması ve yerine getirilmesi. Orada çünkü hani hem 184'te hem de o sözünü ettiğim internet sitesinde belli kriterler ve belli şartları taşıyorsanız sizi ona göre yönlendirdiklerini biliyorum.
Evet, şimdi Sibel Hanım artık öyle bir septik durumdayız ki haberlerden bir tanesi de şu, koronadan korkup saf alkol içmiş ve 20 kişi ölmüş. İstanbul'da koronavirüsü kırıyor yalanıyla piyasaya sürülen sahte içki ve saf alkol can aldı diye bir haber var. Gerçekten artık ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Herhalde bu sıralar bizim akıl dengemizi korumamız da biraz zor değil mi?
Evet, gerçekten de öyle. Yani moralimizi elbette yüksek tutacağız ama her söylenilene, her denilene, özellikle de sosyal medyada haberler derken tabii ki resmi kurumlardan ya da bildiğimiz haber kuruluşlarından verilen haberleri kastetmiyorum. Kaynağı ne olduğu belli olmayan, dezenformasyon içeren, dedikodu içeren bilgileri veya haber süsü altında verilen ifadeleri kastediyorum. Bunları elbette bir süzgeçten geçirmemiz gerekiyor.
Kaldıysa süzgecimiz.
Akıl ve sağduyuyla
hareket etmek. O süzgeç kaldıysa bu saatten sonra artık Sibel Hanım diyorum ya.
Yani ama Türk insanının bir sağduyusu vardır. Yapmayın, öyle demeyin. Yani gerçekten birbirimize destek olarak güçlü olmaya çalışacağız. Destek vereceğiz. Evet. Neyin doğru olup olmadığını en azından biliyoruz, yani bizler biliyoruz. Bu noktada da işte dediğim gibi, yani saf alkolün içilmeyeceğini artık Türk toplumunda birçok insanın biliyor olduğunu varsayıyorum veya buna inanmak istiyorum.
Ama işte 20 kişi ölmüş, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi bir taraftan da evet ekonomik tedbirler de alınıyor. Piyasada bir durgunluk söz konusu tabii. Dün Bakan Albayrak'ın bir toplantısı vardı. Gayet yumuşak bir dille hepimizin sakin olması gerektiğini ve bu sürecin bir şekilde atlatılacağını söyledi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi de alalım mı Sibel Demircer'den?
Evet, aslında dün Beyaz Albayrak verdi o mesajları ama onun öncesinde de bir gün öncesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan geniş kapsamlı o eş güdüm toplantısında aslında önemli kararlar alınmıştı. Ve onunla ilgili olarak da dün hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da toplumda ekonomik anlamda bir endişe yaratacak durumun olmadığını, Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını ve bu krizden de güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını belirtti. Ekonomiyle ilgili olarak ağırlıklı olarak alınmıştı o önlemler. 21 madde içeriyor. Sosyal kalkan programı olarak da adlandırılmıştı. Bunlar tabii ki oldukça önemli. Özellikle iş dünyası kaygılı. İşte insanlar evet gerçekten şu anda Türkiye'de tamamen ekonomik yaşam, iş yaşamı durmadı ama ciddi bir şekilde de etkilendi. Uzaktan çalışma ya da işte insanlar esnek çalışma modellerini konuşuyorlar. Bu çok yaygın bir şekilde hayatımıza girmedi ama özellikle özel sektörde, hizmet sektöründe çalışanlar, bazı mağazaların, AVM'ler resmen yasaklanmadı, kapatılmadı ama birçok mağazanın dükkanı açmadığını biliyoruz. Buradaki çalışanlar kaygılı, ne olacaklar, sonrası ekonomi nasıl dönecek diye. Bu konuda işte alınan kararlar var. Hükümetin, bakanın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın da bu noktadaki mesajları önemli. Evet. Türkiye'nin bir endişe duyacak bir durumda olmadığını ifade etmişti. bu mesajlarda kamuoyunu rahatlatmaya yönelikte.
Evet Sibel Hanım, bakın benim de merak ettiğim, sizin de hasta olmadığını bilmiyorum ama demiştiniz ya, bir aile hekimimiz aramış bizi bu arada. Kendisi diyor ki karantinaya alınan herkesi aile hekimlerinin her gün takip ettiğini ve sisteme bulgusu var mı, sistemik bir bulgusu var mı diye kontrol ettiklerini söylüyor. Yani demek ki ilk adım evet aile hekimleri ve sonrasında da zaten eğer bir vaka tespit edildiyse, olabilme ihtimali varsa, karantinaya alındıktan sonra da yine aile hekimlikleri bizi her gün telefonla arıyorlar ve durumumuzu soruyorlar. Ve
doğru, herhangi... doğru. Evet. Ama burada ben şöyle anladım. Daha önceki haberlerde de öyle. Bu yurt dışından gelenlerin bilgileri aile hekimlerine verildi. Ve aile hekimleri bu gelen kişilerin, yani kendi mahallelerinde, kendi sorumluluk alanında, listelerinde olan kişilerin bu 14 gün kuralına uyup uymadığını takip ediyor.
Tabii o
yani
da ayrı bir konu. Doğru, doğru söylüyorsunuz.
Yani oradan kasıt o.
Tabii tabii doğru söylüyorsun. Bir taraftan
yani
da o da var.
Ama hani o ilk etapta şüpheli kendinden şüphe duyan veya COVID-19 bulgusu taşıyanlar ne yapılıyor? Tabii ki belki panikle aile hekimine gidenler vardır. O Sağlık Bakanlığı'nın 184 veya internet hattına başvurmadan aile hekimliğine de gidiliyordur. Onunla ilgili aslında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir algoritma var. Geçen hafta yayınlanmıştı. Evet. Onunla ilgili olarak da aile hekimleri zaten o belirtileri gözlemliyorsa veya şüphe duyuyorsa vatandaşın o kuvvetli bir şekilde o belirtileri taşıdığını düşünüyorsa, o vatandaşları da en yakın hastaneye veya daha donanımlı bir sağlık kuruluşuna sevk ettiğinden zaten şüpheniz yok.
Sibel Hanım çok teşekkür ederiz. İnşallah bir sonraki konuşmamızda bugüne kadarki vaka sayısı ve kayıplarımızı aşmamış olmamız dileğiyle sizinle tekrar buluşmayı umut ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size.
Evet, o yüzden ben de aynı dileklere katılıyorum. Evde kal Türkiye ve herkes gerçekten kendi önlemini alsın diyorum.
Çok
zaten
teşekkür
ederim. Zaten devlet, Sağlık Bakanlığı gerekeni yapıyor.
Evet.
Ve vatandaşlar olarak üzerimize düşeni yaparsak
tabii
umarım
ki
bu zorlu günleri atlatacağız.
İnşallah hep beraber. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfi Özel hattımızda, kendileriyle de sporda olan, koronavirüsün spora olan yansımalarını konuşacağız. Lütfi Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, kolay gelsin.
Teşekkür ederiz, sağ olunuz. Evet, dün bir toplantı vardı. Bakan Mehmet Kasapoğlu federasyon başkanlarıyla bir toplantı yaptı ve bir durum değerlendirmesi yaptılar ve sonrasında da spor müsabakalarının ertelendiği açıklandı Türkiye'ye. Sizce de doğru bir karar mıydı?
%100 doğru bir karar. Şöyle izah edeyim size. Bundan bir süre önce yayındaydık sizinle beraber kurumda ve bunun büyüyen bir sıkıntı olarak ortaya çıkacağını, olimpiyatların iptal edileceğini de iddia ederek ben gündeme getirmiştik, konuşmuştuk. Bu kaçınılmaz bir son. Şöyle söyleyeyim, yani hani bir tepki var, futbolcular, sporcular çok para alıyorlar, çok para kazanıyorlar, onlarınki can diğerleri değil gibi böyle tuhaf bir açıklama da oluyor ama fakat şöyle söyleyeyim, bu insan hayatı, bunun hiçbir şekilde başka şeyle tanımlaması ya da değerlendirmesi olmaz, erteleme gerekiyordu. İşin bu boyuta gelmesi son derece üzüntü verici elbette ki, çünkü bunun çok yansımaları var, daha çok yansımaları da olacak ama sonuç olarak çok çok çok doğru bir karar var ama bunun da tartışılacak bir sürü yanı var tabii ki.
Evet, dün bakandan pek çok soru vardı. Biraz da gerginlik de var toplantıda. İşte alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için playoff sistemi ve bu sistemin kriterleri nelerdir? Mesela bunlar bu sorulardan birisiydi. Sonrasında işte futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için ne tip hazırlıklar yaptılar? Pek çok soru vardı aslında bakana sorulan. Sizce bu soruların yanıtları alınabildi mi toplantı içerisinde?
Aslına bakarsanız şöyle de diyebiliriz. Bu Sayın Bakan'a sorulan sorulardan daha çok Sayın Bakan'ın muhataplarına sorduğu sorular bunlar ağırlıklı olarak. Çünkü hiçbir başkan, Futbol Federasyonu Başkanı da dahil olmak üzere. Yani hepsi saygın insanlardır, kabul ediyorum ama voleybol olsun, basketbol olsun, handbol yoktu galiba orada toplantıda. Hiçbiri bu soruların cevaplarına ilişkin bir hazırlık yapmadan gelmişler. Dolayısıyla o sizin gerginlik dediğiniz kavram bundan kaynaklanan bir süreç.
Evet. Zaten yani, bakanın soruları bunlar.
Evet tabii. Evet. Yani bakan beyin sorularına dolu gelmemek esas problem oldu orada. Eğer dediğim gibi bir gerginlikten bahsediyorsak tam da karşılığı cevabı budur.
Biraz hazırlıksızlık vardı.
Evet. Ama şöyle söyleyeyim, ucu açık bırakılmasının sebebi de bu zaten. Dersinde çalışın, ödevlerinizi yapın, gelin ondan sonra bakalım duruma şeklinde bir durum oluştu. Bu iyi fotoğraf değil aslında ama Allah'tan bir taraf duyarlı ve daha duyarlı ve daha dikkatli bir şekilde işe bakıyor.
Evet ama şey değil mi Lütfü Bey, dün sizin de dikkatiniz çektiyse toplantıda bakanın şöyle bir toparlaması vardı. Bu da çok önemli. Aslında hepimizin hayatına yansıması olacak bu yaşadığımız sürecin belki. Diyordu ki tüm bu süreçten eksiklerimizi tamamlayarak çıkacağız.
Biz şimdi çok ucu açık bir süreci yaşıyoruz. Yani neyle nasıl karşılaşacağımızı, bu sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. Herkes çalışıyor, bütün dünya çalışıyor, bütün bilim çalışıyor buna çözüm bulmak adına. Ama bu ortaya çıkana kadar, bu belirsizlik olduğu için de spor da bundan her halükarda bir yara alacağı çok açık. Ama şöyle söyleyeyim ben size, yani bunun futbol üzerinden ve bizim ülkemizden üzerinden baktığımız zaman sadece ve sadece ekonomiyle ya da şununla bununla falan idare edecek bir durumda değiliz şu anda. Bizim şu anda önceliğimiz hayatta kalmak. Yani bunun daha ötesi yok.
Evet.
İşin bu bizdeki futbolla alakalı kısmı. İşin uluslararası boyutuyla ilgili gelişmeleri de siz dersinizde çok iyi çalışarak konuşuyorsunuz. Onlar da ortada. Yani Avrupa'da futbol durmuş durumda, basketbol durmuş durumda, NBA durmuş durumda, olimpiyatlarla ilgili olarak benim savunum bundan daha neredeyse 3 hafta önce iptal edilecek olimpiyatlar dedikten sonra, ki bugün ulaştığımız süreçte şunları görüyoruz. Olimpiyatlara hazırlık yapılacak alan yok, saha yok, dışarıya çıkabilme yok. Hiçbir şey yok. Buna rağmen hani olimpiyat yapılacak gibi bir takım şeyler söylüyor IOC başkanı ama hepsine eşit düşecektiğimiz zaman yani şu anda dünyanın sporda uğraşacak vakti yok, ben size öyle söyleyeyim.
Tabii.
Ama bir ekonomi $4 milyar bahsediyor, Euro'dan bahsediyor Avrupa için. 5 büyüklükte sadece 4 milyar Euro kayboluyor. Kaybolursa da yapacağımız bir şey yok yani şu anda. Önemli olan hayatta olalım önce, ondan sonrasını tamirini hep beraber bütün insanlık herhalde üstlenecekler. Öyle düşünüyorum.
Evet. Lütfü Bey, hani az evvel dedim ya işte kendimize de yansımalar olacak bu sürecin diye. Aslında rahat, serbest, özgür, dokunduğunuz yerden size zarar gelmeyeceğini bilerek yaşamanın bile ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz değil mi şu süreçte?
Şöyle söyleyeyim size. Yavaş yavaş şunu düşünmeye başladık. Koronadan önce, koronadan sonra gibi bir hayat tarzı olacak. Sporda da olacak bu. Kişisel hayatlarımızda da olacak diye düşünüyorum. Ülkeleri yönetenler açısından da muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık başka bir dünyadayız şu anda. Yani inanması zor, anlaması zor gerçekten. Hala tuhaf geliyor. Ama hepimiz evlere tıkındık. Sizler nöbetleşe çalışıyorsunuz. Başkaları başka türlü çalışıyor ya da çalışmıyor, çalışamıyor. Tuhaf bir durum ama evet, başka bir dünya olacak gibi geliyor bana.
Evet,
her açıdan.
Pek çok öğrenci okula gitmiyor. Yani dünyada kapatılmayan yerler var tabii ama galiba 1 milyar mıydı? Bugün okuduğum bir rakam vardı gazetede. Pek çok öğrenci uzaktan eğitim alıyor. Hani diyorum ya, gerçekten hayatımız ne kadar kıymetliymiş meğerse. Ve pek çok savaşın yapamadığını bir virüs yapıyor şu anda. İnsanlar ölüyor.
Evet, ve bir şey daha oluyor. Herkes eşit şu anda.
Evet.
Herkes kendisini korumaya çalışıyor.
Evet.
Biz işin spor tarafına bakıyoruz ister istemez. Konumuz bu olduğu için, ilgi alanımız bu olduğu için. Ama hayat spordan ibaret değil. Bütün olarak baktığımız zaman da gerçekten çok çok çok farklı boyutlarda, farklı farklı durumlar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizde bir fener bile yok.
Evet.
Yolumuzu bulacak.
Evet.
Ama
evet.
Bulacağız herhalde.
Evet. Çok teşekkür ederiz Lütfü Bey. Görüşmek üzere tekrar. Mehmet Lütfü Özel hattımızdaydı. Gülden Hanım'a da selamlar bizden.
Çok çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın, hoşçakalın.
Hoşçakalın. Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet, spor yazarı Mehmet Lütfü Özel ile sohbet ettik. Biraz sporda gelişmelerden bahsettik. Tabii koronavirüsün yansımaları ile ilgiliydi sadece bahsettiklerimiz. Neticede müsabakalar yok. İşte olimpiyatlarla ilgili bir hazırlık henüz olmadı. Olmayacak gibi de görünüyor. O yüzden biz dedik ki yine hayatımıza yansımalarından bahsedelim koronavirüsün. Evet, konuğumuz telefon bağlantısında hazırlanana kadar ben size biraz daha gazetelerden başlıklar okumak istiyorum. Restoranlar, evet, mikrobun en çok bulaşabileceği yerler birisi aslında. Şu anda yiyecekle ilgili olan hijyen de çok önemli. Yine onu bir gazetemizde görmüştüm ben. Yiyecekleri ne şekilde işte eve aldıktan sonra mutlaka bir sabunlu suyla yıkayın. Bir de bu çıktı artık. Onları yıkadıktan sonra kurulayın, sonra buzdolabına yerleştirin. Yani alışveriş yapmak bizim için ayrı bir mesai haline geldi. Hani aldığımızı buzdolabına koyamıyoruz artık. Onları da temizledikten sonra. Belki çok titiz olanlar zaten böyle yapıyorlardı ama biraz daha rahat davranan insanlar bile artık böyle yapmak durumda. Çünkü aldığımız bir şişe sütün süte kaç kişinin dokunduğunu hesap edemiyoruz. Ve o insanların dokunan insanların ne kadar sağlıklı olduklarını da bilmiyoruz. O sebeple biz yine kendi o halimizi oluşturuyoruz. Ve restoranlar demiştim sözü saptırmadan önce. Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında restoranlarda masaların arasındaki mesafenin bir metreden az olmayacak şekilde düzenlenme yapılması vurgulandı. Odalar ve kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve en az bir saat havalandırılacak. Temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak. Yani dezenfektanlara çok da gerek yok belki mekanlarda. Su ve sabunla yaptığınız, işte çamaşır suyu da biliyorsunuz son derece etkili bu konuda. Bu tür temizlikler de yeterli. Evimizi devamlı havalandırmak, işte bir yarım saate pencereyi aralayıp biraz evimizde temiz hava girsin demek de bizim için çok kıymetli. Ve şöyle bir başlık var yine Yeni Şafak gazetesinde, diyor ki kirayı erteleyin, suyu kesmeyin. AK Parti'den belediyelere bir genelge verilmiş. AK Parti belediye başkanlarına koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki imzasıyla gönderilen genelge, fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerin artırılması, kira tahsilatında esnek davranılması ve hijyen tedbirlerinin de bu şekilde, bu kapsamda su kesintisinin yapılmamasını istiyor. Evet, Hasan Kampolat hazırlar. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı, kendileriyle yine neyle ilgili konuşacağız? Tabii ki gündemdeki gelişmelerle ilgili. Hasan Bey merhaba.
Merhaba efendim.
Hoş geldiniz. Evet.
Hoş bulduk.
Tüm gündemimiz biliyorsunuz koronavirüs ama sizin bunun dışında biz işte gazete başlıklarından konuştuk, spordaki yansımalarından konuştuk ve işte meclisteki alınacak tedbirlerden konuştuk. Sizin bu konular dışında vurgulamak istediklerinizi elbette dinlemek isteriz.
Evet. İlk önce o zaman koronadan farklı bir noktadan İdlib
tamam.
gerginliğini azaltma
evet.
bölgesinden başlayalım.
Hı hı.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Amin.
İdlib'de en önemli sorun burada Heyet Tahrir Eşşam silahlı muhalefetin son kalesidir. Bunların durumudur. Burada şu anda Rusya ile birlikte bir ortak devriyeler bulunmakta ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Mart Moskova mutabakatından sonra
evet.
Gerginliğin kademeli olarak indiğini görüyorduk. Ama maalesef şehit vermek zorunda kaldık.
Hı hı.
Şimdi en önemli sorun bu silahlı muhalefetin ne olacağı ve İdlib'de son derece örgütlü olan bu örgütün Heyet Tahrir Eşşam'ın durumu karşımıza çıkıyor. Maalesef önümüzdeki aylarda bu da karşımıza çıkacak. Koronaya dönecek olursak evet koronadan nasıl kendimizi koruruz üzerine zaten tartışılıyor. Bunun yanında kayıplar konuşuluyor.
Hı hı.
Artık Çin'den daha fazla Avrupa'da kayıpların olduğunu görüyoruz.
Hı hı.
Şu anda 100 bin vakayı geçmiş durumda. Başta İtalya olmak üzere. Ama şu anda konuşulmayan nokta Türkiye'de bu işin felsefi ve ideolojik yanı virüsün. Bu virüs sonrası yeni bir dünya düzenine mi geleceğiz?
Hı hı. Hı hı.
Yoksa bu virüs bir hastalık olarak gelip geçecek mi?
Hı hı.
Şu anda Avrupa'da, Rusya'da, Amerika'da konuşulan en önemli konulardan biri bu. Örneğin Slovan Zizek, Buyung Chul Han gibi yeni dönem felsefecileri bu konuda konuşmaya, yazmaya, çizmeye başladılar.
Hı hı.
Şu söyleniyor. Bu yeni bir 11 Eylül mü? Yani 11 Eylül İkiz Kuleleri saldırı şeklinde algılandı. Ama 11 Eylül sonrası güvenlik politikaları başta olmak üzere dünyanın özellikle de Türkiye'nin de komşusu olduğu Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği ve sürdürülebilir yönetilebilir kaos dediğimiz beli kırık merkezi hükümetlerin olduğu ve sürekli bir kaosun olduğu bir ülke düzenlerine geçildiğini gördük kademeli olarak. Bunu Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük, sonra şimdi Suriye'de, Libya'da görüyoruz ve diğer Arap devletlerinde de böyle bir düzeni görmekteyiz. Şimdi bu virüs de ekonomik yaşamda, sosyal yaşamda yeni bir 11 Eylül mü olacak şeklinde konuşmalar başladı, yazılar başladı. Çünkü insanları ilk önce büyük aileden çekirdek aileye sonra da atomize ederek bireyselleştiren bir düzene doğru gidiyorduk zaten.
Hı hı.
özellikle 30-35 metrekarede herkesin ayrı yaşadığı bir düzen içerisindeydi. Bu internet, laptoplar, home office çalışma düzeninin giderek yaygınlaşması, part-time çalışma sistemi, esnek çalışma sistemi bunu zaten destekliyordu. Şimdi virüslerle birlikte, ki virüsler diyorum çünkü Allah korusun, ama bundan sonraki dönemde de böyle yaygın hastalıklara doğru da gidebileceğiz. Çünkü ulaşım, iletişim giderek artan bir çağda. Bu virüsler insanları daha çok evlere kapanmasına ve birbirleriyle iletişimi kesen bir hale mi getirecek? Şu anda Türkiye'de örneğin hayatını kaybeden vaka sayısı 6 olarak açıklandı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama Türkiye'de 2019 yılında terörden hayatını kaybeden kişi sayısı 1.7'dir. Günde diyorum. İş kazasından kaybeden kişi sayısı 6 kişidir. Trafik kazasından günde kaybettiğimiz vatandaş sayısı ise 20'dir. Biz 20 kişiyi kaybediyoruz her gün trafik kazasında, ki bunlar kayıtlara geçendir, bir de kayıtlara geçmeyenler var. Ve biz trafik kazasını hiç hesaba katmıyoruz veya iş kazalarını önemsemiyoruz. Terörü artık normal kabul etmeye başladık. Yani virüsle birlikte evet tabii ki korunacağız, bundan normal bir şey, ama virüsle birlikte giderek bir panik havası, korku havası, endişe havası ve gelecekten umutsuzluk havasının giderek pompalandığını ve günlük yaşamı engelleyen bir hale geldiğinde kabul etmemiz gerekiyor ki Sayın Bahçeli de açıkladı. Dünya artık eski dünya olmayacak dedi. Amerikan Başkanı Trump da benzer ifadeleri kullandığını görüyoruz. Dün de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev Nevruz Bayramı öncesi yaptığı konuşmada da benzer ifadeler gösteriyor. Yani şu deniyor: virüs olayı, korona olayı sadece virüs olmaktan çıktı ve beklenmedik bir senaryo üzerinden ilerlemeye başladı. Artık derslerin, okulların uzaktan eğitim yapmaya başladığı ve giderek bu pratiğin devam ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu bizler için değil. Bizler artık çalışan insanlarız, emekli insanlarız, ama çocuklar için yeni bir dünya düzenine doğru giriyor muyuz? Bunu konuşmamız lazım. Biraz önce dediğim gibi sanal marketler, bunların giderek arttığı, sanal dünyanın giderek önemsendiği bir döneme mi gidiyoruz diye düşünmemiz gerekiyor.
İnşallah öyle değildir Hasan Bey. Çünkü insan sosyal bir varlık. Hani dileriz ki bunu sadece kısıtlı bir süre için tüm bu zorunlulukları yaşıyor olalım. Çünkü sosyal olmak bizim nüvemiz, doğamızda olan bir şey. Ve bundan yoksun bir insanın normal bir insan olabileceğini düşünemiyorum ben hiçbir şekilde.
Kesinlikle haklısınız. İnsan sosyal bir varlık ve insanın insana ihtiyacı vardır. Böyle bir kodlanmıştır. Ama şu andaki süreç ne kadar sürecek, bunu öngöremiyoruz. Şu anda AVM'lerin kapandığı, şu anda İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 150 bin oldu iş yeri kapanan. Hı hı. 50'den fazla marka kendini kapattı. Hı hı. Bunlar genelde ya tamamen piyasadan çekiliyor veya sanal ortama doğru kayan bir düzene doğru gidiyor.
Evet.
Onun için bunların daha fazla tartışılması, bunların daha fazla konuşulması hı-hı. gerekiyor Türkiye'de. Hı-hı. Sadece el yıkamak, sadece kolonyanın teşviğiyle hı-hı. bu işin olabileceğini evet. düşünmüyorum.
Ya Hasan Bey, ne dünya eski dünya olacak, ne Türkiye evet. eski Türkiye, ne de Türk insanı eski Türk insanı olacak. Belki evet. bizde bıraktığı izler, bu mesafeleri koruyarak farklı bir sosyalleşme modeline gideceğiz. Yani birbirimizi her seferinde öpmemeyi evet. tercih edeceğiz. Veya işte bir metre aralıklı olan restoranlar bundan sonra olacak, dip dibe restoranları olmayacak. Yani belki bir ATM'de para çekerken aramızdaki mesafeyi korumayı öğreneceğiz. Yani pek çok şey öğreneceğiz ve bunlar bizde kalıcı olacak ama normal hayatımıza bir şekilde döneceğimizi düşünüyorum. Hani ucu açık bir konu belki ama sonunda farklı bir dersle biz bu sınavdan çıkacağız.
İnşallah umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor ama düşünmemizde bu soruları düşünmemiz de gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
Hasan
ederim.
Hasan Kanpolat, sağlıkla kalmanızı diliyorum.
Sağ olun, sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Yeni gün burada nihayetleniyor. Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım birlikte hazırlıyorlar programı. Özkan Özdenkoş vardı. Ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere.
Yeni gün.